Kıymetli dinleyenlerimiz, Sessiz Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün programımızda Şemnem Dergisi'nin Aralık 2015 sayısından yazılar paylaşacağız ve ilk olarak da Halime Demireşik'in kaleme aldığı Evlerinize Peygamberimizle Dönmek İstemez Misiniz? Başlıklı yazısını sunacağız. Ruhum daralıyor hocam. İçimde daima bir hüzün hali. Biniyorum arabama, gidiyorum alışverişe, alıyorum, o an unutuyorum sanki her şeyi. Sonra eve geliyorum, aynı huzursuzluk ve mutsuzluk diye kısaca özetledi halimi yeni tanıştığım bir hanım. Gönlünü ferahlatmak için gelmiş derslere. Kıymetli kardeşim, niyetini halis tutmalısın öncelikle. Derslere gönlünü rahatlatmak için değil, o gönlü yaratana layık bir gönül haline getirmek için gel. Rabbimizin en sevdiği kulu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi tanımak, onu sevmek ve onun mübarek ayak izlerini takip ederek sünnet-i seniyye ile süslenmek için gel. Ve Nuri Muhammedi'yi sev ki onun hürmetine onu sevmeyi farz kılan Rabbim de seni sevsin. Kalbini, zihnini onun hatıralarıyla doldur ki boşluktan bunalmasın ruhun. Ruh dünyevi zevklerle doysa veya alışverişle huzur bulsaydı, Peygamberimiz bize içinizden geldiği gibi yaşayın, bol bol alışveriş yapın, huzur bulursunuz derdi değil mi? Halbuki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ganimetten kendisine fazla verilen bir takım insanları görünce bize niye daha az pay verildi diye düşünen Ensar gençlerine şöyle hitap etmiştir. Ey Ensar! Herkes aldıkları mallarla evlerine giderken siz de peygamberiniz de evlerinize dönmek istemez misiniz? Bu soruya Ensar gençleri gözyaşları içinde ya Resulallah, biz seninle gitmeyi tercih ederiz diyerek canı gönülden muhabbetlerini ishar etmişlerdi. Gerçek manasıyla sahibül vefa olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onların bu iman ve muhabbetlerine kıyamete kadar devam edecek bir vefa gösterdi ve Medine'de onların içinde kaldı. İşte asrımızın bunalımına ilaç. Bu paha biçilmez hatırada gizli. Eğer dünyanın çirkefinden, bunalımından kurtulmak istiyorsak, evlerimize Allah ve Resulü ile gitmek, evlerimizi onun muhabbetiyle doldurmak, halimizi, ahvalimizi, çocuklarımızı onun sünnet-i seniyyesiyle yoğurmak zorundayız. Bunun dışındaki bütün çabalar beyhudedir. Öyleyse yazımızı biraz daha Peygamber Efendimiz'in kıymetli hatıralarıyla süsleyelim. Kıymetli okuyucu, bu hatıraları okurken sen de kendini o hatıranın içinde tahayyül et ki, ruhaniyeti Resulullah'ın feyzi yıkasın ruhunu. Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bizim evimize gelmişti. Annem Ümmü Süleym ona yağ ve hurma ikram etti. Resul-i Ekrem, yağınızı tulumuna, hurmanızı da kabına koyunuz. Ben oruçluyum buyurdu. Sonra evin bir köşesine gidip nafile namaz kıldı. Biz arkasına durduk ve onunla birlikte namaz kıldık. Peygamber Efendimiz Ümmü Süleym'e ve ailesine de dua etti. Annem, ey Allah'ın elçisi, benim bir taneme de dua et dedi. Efendimiz, senin bir tanen kim diye sorunca, hizmetkarın Enes dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, dünya ve ahirette ne kadar bahtiyarlık varsa hepsine sahip olmam için dua etti. Bu hatırayı okurken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, senin evine gelecekmiş gibi düşün ve hazırlan. Evine geldiğinde senin evinde namaz kılıyormuş, sen de arkasında namaz kılıyormuş gibi düşün ve o günkü namazlarını hep böyle kıl. Bir gün bir ama Peygamber Efendimizin huzuruna gelerek, "Ya Resulallah, dua et, gözlerim açılsın," dedi. Peygamber Efendimiz ona şöyle bir tavsiyede bulundu. "Şimdi sen evine git, güzelce bir abdest al, ardından iki rekat nafile namaz kıl. Sonra da şöyle dua et. Ya Rabbi, rahmet peygamberi olan benim peygamberim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin adıyla senden istiyor ve sana yöneliyorum. Ya Muhammed, senin vasıtanla Rabbime yöneliyorum ve ondan gözlerimi açmasını niyaz ediyorum. Allah'ım, sen onun benim hakkımdaki şefaatini kabul eyle." Osman İbni Huneyf sözüne şöyle devam etmiştir. Ama adam evine döndü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dediğini yaptı. Allah Teala da onun gözlerini açtı. Farz et ki o gün Resulullah'ın huzuruna çıkan sensin ve Peygamber Efendimiz'e derdini açtın. O da sana bu hacet namazını tavsiye etti. Hadi kalk, güzelce bir abdest al ve huzuri kalple kalbin sahibi olan Yüce Rabbine yönel ve Peygamberimiz hürmetine dua et. Bakalım yüreğindeki huzursuzluk ve sıkıntıdan bir eser kalacak mı? Vefatına yakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte kabristana gitti ve "Allah'ın selamı üzerinize olsun ey müminler diyarının sakinleri. İnşallah bir gün biz de size katılacağız. Kardeşlerimizi görmeyi çok isterdim. Onları ne kadar da özledim," buyurdu. Ashab-ı kiram, "Biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Resulallah?" dediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizler benim ashabımsınız. Kardeşlerimizse henüz gelmemiş olanlardır," buyurdu. Bunun üzerine ashab-ı kiram sordu. "Ümmetinden henüz gelmemiş olanları nasıl tanıyacaksın ey Allah'ın Resulü?" Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Bir adamın alnı ve ayakları ak olan bir atı olduğunu düşünün. Adam bu atını hepsi de simsiyah olan bir at sürüsü içinde tanıyamaz mı?" diye sordu. Sahabe, "Evet tanır ey Allah'ın Resulü," dediler. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "İşte onlar da abdestten dolayı yüzleri nurlu, el ve ayakları parlak olarak geleceklerdir. Ben önceden gidip Kevser'den ikram etmek için havuzumun başında onları bekleyeceğim. Dikkat edin, bir takım kimseler yabancı devenin sürüden kovulup uzaklaştırıldığı gibi benim havuzumdan kovulacaklar. Ben onlara buraya gelin diye nida edeceğim. Fakat bana onlar senden sonra hallerini değiştirdiler. Senin sünnetini takip etmeyip başka yollara saptılar," denilecek. Bunun üzerine ben de "Uzak olsunlar, uzak olsunlar," diyeceğim. Ey kardeşim, işte bu hadis-i şerifte müjdelenen, özlenen kardeşler inşallah bizleriz. İnşallah bizler o şerefe layık olanlardan oluruz. Asr-ı saadetten hasretle gönderilen o selamı işitsin ruhun. Aynı aşk ve hasretle selamına karşılık vermekte nasibimiz olsun. Resulullah bu kadar içimizdeyken bize bunalmak, hüzünlenmek düşer mi? Bizim hüznümüz de, korkumuz da cennette beraber olabilecek miyiz korkusu olsun. Aynı Sevban'ın derdi gibi olsun derdimiz. Üzüleceksek, ağlayacaksak onsuz geçen vakitlerimize ağlayalım. İşte Sevban'ın derdi, o hakiki derdin hüznüyle yaşarsın gözlerimiz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir sohbetinde Sevban radıyallahu anh Habibullah'a pek derin ve dalgın bir surette bakıyordu. Gayet de ızdıraplı bir hali vardı. Öyle ki onun bu hali alemlerin efendisinin dikkatini çekti. Merhametle sordular. Ya Seban, nedir bu halin? Seban radıyallahu anh, bu iltifatla muhabbet çağlayanı haline gelen sevdalı gönlüyle şöyle dedi. Anam babam ve bu canım sana feda olsun ya Resulallah. Senin hasretin beni öyle yakıp kavurmaktadır ki, nurundan ayrı geçirdiğim her an bana ayrı bir hicran olmaktadır. Dünyada böyle olunca ahirette nice olur diye dertleniyorum. Orada siz peygamberlerle beraber olacaksınız. Benimse ne olacağım ve nerede bulunacağım belli değil. Üstelik cennete giremezsem sizi görmekten tamamen mahrum kalacağım. Bu hal beni yakıp kavuruyor ey Allah'ın Resulü. Bunun üzerine şu ayeti kerime nazil oldu. Her kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, işte onlar Allah Teala'nın kendilerine nimetler ihsan ettiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdirler. Bunlar ne güzel arkadaştırlar. Bu ayeti kerime hakiki aşıklara ne büyük bir müjdedir. Peygamber Efendimiz bu ayeti kerimeyi okumakta yetinmemiş ve Seban'a dönerek "Kişi sevdiğiyle beraberdir." buyurmuştu. Yine bir başka rivayette Said bin Mansur ve İbni Munzir Rahimehullah Şabi radıyallahu anh'tan şöyle rivayet etmişlerdir. Ensar-ı kiramdan bir zat, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, eğer ben evimdeyken, sizi hatırladığımda gelip sizi görmezsem o kadar daralıyorum ki, ruhumun bedenimden çıkacağını zannediyorum," dedi ve ağlamaya başladı. Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anh de şöyle buyurur. "Vallahi Resulullah ahirete göçerken bizi öyle bir halde bırakmıştı ki, bir kuş gökte kanat çırpsa, onun bu hareketi bize Resulullah'ın bir hadisini hatırlatırdı. Çünkü alemlerin efendisi bize, cennete yaklaştıran, cehennemden de uzaklaştıran ne varsa hepsi size açıklanmıştır," buyurmuştu. İşte kıymetli kardeşim, o eşsiz, mutena hayatta her türlü güzellik ve şifa var. Yeter ki biz okumayı bilelim. Satır satır o mübarek gönle yol bulalım ve arınalım. Bu yıl Rabiülevvel hediyemiz de bu olsun. Hadi Allah'ın Resulü ile evlerimize dönelim. Şebnem Dergisi'nin Aralık 2015 sayısından Halime Demireşik imzalı "Evlerinize Peygamberimiz de dönmek istemez misiniz?" başlıklı yazısını paylaştık ve şimdi bir başka yazıyla devam ediyoruz. Fatma Hale Sağam imzalı "Elmedet Ey Madeni Nuri Hüda" başlıklı yazıyı sunacağız. Yavuz Sultan Selim o gece bir rüya görür. Rüyasında kendisine sadece "güzel kullardan biri bir rüya görmüş" derler. Mübarek Sultan'ı bir merak alır. Kimdir bu güzel kul? İsminin manası mı güzel yoksa ahlakı mı güzel? Bu işin içinden nasıl çıkılır? Sabah namazından sonra sultanı ziyaret etmek adeti olan sultanın hem ahiretliği hem de veziri Hasan Can yanına gelince padişah "Bu gece rüya gördün mü Hasan Can?" diye sorar. Birkaç gecedir uyuyamadığı için bu gece deliksiz uyuduğunu ve hiçbir rüya görmediğini söyleyen Hasan Can'a sitem eder padişah. Başını hayretle iki tarafa sallayıp düşünceye dalar. Bu ısrarlı sualin sebebi nedir diye hayrette kalır Hasan Can. lakin soramaz. Zira adetindendir Ulu Sultan her ne olursa olsun sırrına kimseyi ortak etmez. Sorar, cevabını bekler. Biraz sonra padişah bir iş için kapı ağasının bulunduğu daireye Hasan Can'ı gönderir. Hazinedar başı Mehmet Ağa, vekil harçbaşı Osman Ağa ve saray ağası Hasan Ağa bir arada oturmaktadırlar. Saray ağası Hasan Ağa'nın başı önünde gam ve kasavet içindedir. Gözleri yaşlıdır. Hikmetini soran Hasan Can'a edebinden açıklamak istemese de Allah'tan hazinedar başı Mehmet Ağa, "Ağa kardeşimiz bu gece garip bir rüya görmüş. Şu anda onun tesirindedir." deyiverir. Bunun üzerine Hasan Can, "Devletli padişahımın sen bu gece rüya görmüşsündür, neden söylemiyorsun?" diye sıkıştırmasının bir sebebi olduğunu anlar ve saray ağası Hasan Ağa'yı zorlar, rüyasını anlattırır. "Bu gece rüyamda bu eşiğinde oturduğumuz kapıyı aceleyle vurduklarını gördüm. Ne oluyor diye ileri vardım. Baktım ki kapı dışarısı biraz görünecek kadar aralanmış. Ama adam sığmaz. Ne var diye baktım. Ellerinde bayraklar olan, silahlar kuşanmış, harbe hazır vaziyette Arabi olduklarını zannettiğim bir ordu vardı. Ellerinde birer sancak olan dört nurani kişi kapıya yakın duruyordu. İşlerinden biri bana, "Niye geldiğimizi bilir misin?" dedi. Ben de, "Buyurun," dedim. "Bu gördüğün büyük kalabalık Resulullah'ın ashabıdır. Bizi o gönderdi. Selim Han'a selam etti. Hemen kalkıp gelsin. Bugünden sonra Harameyn, Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere hizmeti ona verildi," diye ferman buyurdu. "Bu gördüğün dört kişi Ebu Bekir Sıddık, Ömer bin Hattab, Osman Zinnureyn'dir. Ben de Ali bin Ebi Talib'im. Git, Selim Han'a benim tarafımdan bildir," dedi ve kayboldular. Dehşet içinde kalıp kendimi kaybetmiştim. Hala benden hayret ve şaşkınlık gitmedi. Durumu iletmek için yanına dönen Hasan Can'a, derin düşünceler içindeki Ulu Sultan, koca bir gece uyuyup da rüya görmediği için siteme devam etmekteydi. Hasan Can hemen, "Padişahım, eğer rüyayı bu Hasan görmediyse, saray ağası olan Hasan Ağa görmüşlerdir," deyip işittiklerini anlattı. Padişah daha bir heyecanlıydı. Rüyası doğruydu. İsminin manası, güzel kul olan saray ağası Hasan Ağa'nın rüyasını vezirinden hayret içinde dinledi. Mübarek gözleri kızarmaya başladı ve "Biz sana her zaman demez miyiz ki bizler bir cihete vazifeli olmayınca hareket etmemişizdir. Ecdadımız keramet sahibiydi. İşlerinde sadece biz benzemedik," diyerek tevazu gösterdi. Rüya üzerine Mısır seferine karar verildi. Lakin Timur dahil Moğolların geçemedikleri Büyük Sina Çölü'nü geçmek en çetin meseleydi. Çöl çok ince kumlara sahipti. Yüzünü örsen dahi girecek bir yer bulmakta, kapların ağzı kapalı olduğu halde işlerine girebilmekteydi. Sıcaklığın gündüz 50 derece civarında olduğu, gece ise sıfırın altına düştüğü çölde yılan, akrep, bit ve sivrisinekten başka canlı yaşamamaktaydı. Atların nalları sıcaklığın şiddetinden erimekteydi. Su sıkıntısı da vardı. Yavuz Sultan Selim Han bu keşmekeş esnasında iki büyük keramet gösterdi. Sıcaktan atların nallarını eridiği çölde Ulu Hakan birden atından inip yürümeye başladı. O inince ordu da atlarından inerek o kızgın kumlarda yürümek zorunda kaldı. Kimse olup bitene mana verememişti. Hasan Can da ne olduğunu anlayamamıştı. Paşalara vekaleten Sultan Selim'e sordu. "Hayırdır devletlum, niçin yaya yürürsünüz?" Sultan edep ve huşu içinde fısıldadı. "Önümüzde Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaya yürümekteyken biz nasıl olur da at üstünde olabiliriz Hasan Can? Bu sözler kulaktan kulağa yayıldı. Ordunun maneviyatı bir anda şahlandı. Bu yürüyüşün akabinde bu çölde hiçbir şekilde görülmemiş bir yağmur başladı. Herkes hemen mataralarını, su kaplarını doldurdu ve bütün su ihtiyaçları karşılanmış oldu. Bu yağmur sayesinde at ve develerin bazen sırtına kadar battıkları kum sertleşmiş oldu. Çöl adeta rahat yürümeleri için bu orduya yol vermişti. Kim ki Allah ve Resulünü sever, dünya ahiret yolda kalır mı? Kim ki Allah ve Resulünü sever, işleri yolları açılır, kederleri biter, zorluklar kolaylaşır, dünya ahiret en büyük rahmet olur. Halk arasında darda kalan birisi için hatırı sayılan bir kişinin devreye girerek sıkıntıların halline gayret etmesi demek olan şefaat, özel manada ahirette günahkar müminlerin affedilmesi, günahı olmayanların daha yüksek derecelere erişmeleri için peygamberlerin Allah'a yalvarmaları, dua etmeleri ve günahlarının bağışlanmasını istemeleri demektir. Allah'ın izni olmadan bir kimsenin şefaat etmesi veya Allah'ın razı olmadığı birine şefaatte bulunması mümkün değildir. Hiçbir şefaatçi yoktur ki onun Allah'ın izni olmadan şefaat edebilsin. Bunlar Allah'ın rızasına ermiş olandan başkasına şefaat edemezler. Kafir ve münafıklar için şefaat söz konusu değildir. Onlara, yani kafirlere, şefaatçilerin şefaati fayda vermez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde ümmetinin günahkarlarına şefaat edeceğini haber vermiştir. Peygamber Efendimizin bir de umumi bir şefaati olacaktır. Mahşerde bütün insanlar endişe ve ıstırap içinde bulundukları bir sırada bunların hesaplarının bir an önce görülmesi için Resul-i Ekrem Efendimiz şefaat dileyecektir. Buna şefaati uzma, büyük şefaat adı verilir. Allah Resulü'nün bu şefaat yetkisi Kur'an'da makamı Mahmud, övülen makam adıyla anılır. Daha dünya hayatındayken Peygamber Efendimiz'in şefaati bereketini gösterir. Nisa suresinin 64. ayeti kerimesinde bu şefaatin nasıl gerçekleşeceği müjdesiyle müminlere nefes aldırılmaktadır. Biz her peygamberi Allah'ın izniyle ancak kendisine itaat edilmesi için gönderdik. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman yanına gelseler de Allah'tan bağışlanmayı dileseler, Resul de onlar için istiğfar etseydi Allah'ı ziyadesiyle affedici, esirgeyici bulurlardı. Hac farizasını yerine getirmek için mukaddes beldelere giden şair Nabi, Medine-i Münevvere ziyaretine sıra gelince yaşadıklarını nasıl da samimi anlatır. Medine-i Münevvere'de kalmak müddeti 10 gün olduğundan sabahtan akşama kadar ve akşamdan sabaha kadar Peygamberler Sultanı'nın karşısında salat ve selam sesleri kesilmedi. Pişmanlık ağlamaları ve şefaat dileyen iniltileriyle göklerin tabakalarını perişan eden ve ziyaretçi melekleri ürküten durumlar meydana geldi. Ayrılık gözyaşlarını dökmek için fırsat vermediği gibi dinlenmeyi uzatmaya da izin vermedi. Herkes şefaat eteğine asılmaya güç sarf ettiler. Hatta söz devhasının yazısını süsleyen kanadı kırık Nabi de derdini içinde toplayan bu dilekçeyi bir levhaya güzelce yazarak şefaat ikliminin serveri önüne küstahçasına astı. Bihamdillah, nasip oldu saadet ya Resulallah. Ki ettim haki dergahın ziyaret ya Resulallah. Zehi hüsran güher paş olmadan bu hake etseydim. Gözüm gencineyi hab-ı feragat ya Resulallah. günahkârım, sefihkârım, siyahkârım, tebehkârım. Beni reddetme feryadı kıyamet, ya Resulallah. Hülasa, destbürtkâr, fermayanı düzahtan, nigâh-ı kemterin eyler kifayet, ya Resulallah. Firib-i saki, peymane, kerdanı dalaletten, demi ahirde imanım emanet, ya Resulallah. Keminin Yusuf Nabi'yi ahbab-u akariple, şefaat ya Resulallah, şefaat ya Resulallah. Yani, ey Allah'ın Resulü, dergahının toprağını ziyaret ettim de saadet nasip oldu. Allah'a şükürler olsun, hüsrana uğramadan gözümü feragat hazinesinin toprağına katsaydım, günahkârım, zevke düşkünüm, yüzüm kara, halim harap, kıyamet günü beni reddetme. Bir küçük bakışın cehennemden kurtarır. İmanımı dalalet sakisinin elinden kurtar. Sana emanet olsun. Yusuf Nabi'ye akrabaları ve dostlarıyla birlikte şefaat et. Resulullah Efendimiz'in ismiyle rica edildiği zaman hak katında kulların geri çevrildiği görülmemiştir. Bu da Peygamber Efendimiz'in hatırının Yüce Allah katında ne kadar âli olduğuna delalettir. Sahabe-i kiram efendilerimiz bunu bildiği için her türlü rahatsızlıklarında dua talep etmek dahil, yağmur duası, ayaklarına giren krampta bile bu rahmetten faydalanmıştır. Enes radıyallahu anh'ten rivayet edilmiştir ki, halk yağmursuz kalıp kıtlığa uğradıkları zaman Ömer bin Hattab, Peygamber Efendimizin amcası Abbas bin Abdülmuttalib'i vesile edinerek yağmur duası yapar ve duada şöyle derdi. Ey Allah'ım! Bizler Peygamberimizi vesile edinerek sana niyaz ettiğimizde bize yağmur ihsan ederdin. Peygamberimizin amcasını vesile edinerek senden niyaz ediyoruz. Yağmur ihsan eyle. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'nın ayağına bir kere kramp girmişti. Ona en sevdiğin insanı hatırla dediler. O zaman ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diye nida edince ayağı açıldı. Yavuz Sultan Selim'in sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem için kaleme aldığı bir naatı, Ulu Sultan'ın manevi ikramlara nail oluşunun sırrını anlatır bize. Kuvvetli muhabbet, dünya ahiret en büyük sermaye, peygamber sevgisidir ve karşılığı, dünya ve ahirette Peygamberi Güzin Efendimizin himayelerinde bulunmak demek olan şefaattir. Sultan Selim'in sevgisinin karşılıksız kalmamasının sebebi de bu olsa gerektir. Ey Cemali Nuri Çeşmi Evliya, elmedet ey Madeni Nuri Huda, Hakipayi Tutiya-ı Asfiya, elmedet ey Madeni Nuri Huda. Ey Evliya'nın göz nurlarının en güzeli, Evliya'nın göz bebeği, Allah'ın nurunun kaynağı, elmedet, yardım et. Varislerin olan veliler, senin ayağının tozudur. Allah'ın nurunun kaynağı, elmedet, yardım et. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vefat haberini alan Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, Peygamber Efendimizin yanına gelerek yüzünü açtı. Üzerine kapanarak hem öptü, hem ağladı ve şöyle dedi. Anam babam sana feda olsun. Hayatta güzel olduğun gibi ölümün de güzel. Ey Allah'ın Resulü! Rabbin katında bizleri hatırla ve her zaman senin kalbinde olalım. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, bugün size son olarak Fatma Hale Sam'ın kaleminden Elmedet, Ey Madeni Nuri Huda başlıklı yazısını paylaştık Şebnem Dergisi'nin Aralık 2015 sayısından. Veladet gecesine yaklaştığımız bu günlerde Peygamber Efendimiz'e sonsuz salat ve selam gönderiyoruz. Rabbim onun şefaatine nail olanlardan eylesin hepimizi. Bugün de programımızı noktalıyoruz. Hoşçakalın.